Ayrım 28.
Sayfa 324. Köprüköy Harbi'nin sürdüğü günlerde zaten çok yetersiz imkanlarla harbeden orduya belki de en büyük darbe cepheden çok uzaklarda Karadeniz'de indirilmiştir. Harbin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan cephedeki askerlere destek olarak kışlık giyecek, elbise, ayakkabı, çeşitli askeri malzeme, cephane ve Blériot tipi iki uçakla bir uçak bölüğü Bezmi Alem, Mithat Paşa ve Bahri Ahmer gemilerine yüklenmiş ve Trabzon'a doğru yola çıkarılmıştır. Ne var ki konvoy 7 Kasım gecesi Rus donanmasının saldırısına uğrar ve tamamı batırılır. Aynı günler İstanbul'da topyekün harbe girildiğinin ilan edildiği günlerdir. Karadeniz baskını sonrasında 1 Kasım'da Rusların Erzurum'a saldırmalarının hemen ertesinde İngiliz ve Fransız harp gemilerinden oluşan bir filoda 3 Kasım'da Çanakkale Boğazı'na yaklaşmış, boğazın iki yakasındaki Seddülbahir ve Kumkale mevzilerini topa tutmuştur. Padişah tüm dünya Müslümanlarına cihat çağrısı yaparak imparatorluğun harbe girişini duyurmuş, Enver Paşa'da yayınladığı bildirilerle askerlerin morallerini yükseltmeyi hedeflemiştir. Almanların belki de en büyük arzusu yerine gelmiş, 14 Kasım'da İstanbul'da artık resmen cihat ilan edilmiş, Yeşilköy'deki 93 Harbi'nde Rusların İstanbul'un burnunun dibine kadar gelmelerinin anısına diktikleri utanç abidesi, kilise anı Deniz Kuvvetleri Bakanı Cemal Paşa'nın da katıldığı bir törenle havaya uçurulmuştur. Rusların taarruza başladığı 1 Kasım 1914 gününden itibaren Erzurum yakınlarında olanları özetlemek gerekirse, 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa birliklerinin gösterdiği üstün gayret ve başarılara rağmen ısrarla geri çekilmek, Erzurum'un doğusundaki Höyükler Uzun Ahmet hattında Rusları karşılamak ve burada Ruslara taarruz etmek fikrine saplanıp kalmıştır. Daha sonra Enver Paşa'nın zoru ile ileri sürdüğü birlikleri çoğu zaman esaslı bir plan yapmadan parça parça taarruz ettirmiş, gereksiz yere insan ve zaman kaybına yol açmıştır. Bu süre içerisinde Köprüköy ve Azap'ta kısmi başarılar kazanılmasına rağmen sürekli Rusların taarruz edeceği korkusunu yaşamış, yanlış kararlar almıştır. İlerleyen Rus kuvvetlerine Enver Paşa'nın kesin emri üzerine isteksizce taarruza geçilmiş, gereğinden çok zayiat verilmesinin yanı sıra bölgedeki bütün Rus ordusunun tamamını imha etmek gibi birçok fırsat kaçırılmıştır. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. İşte böyle, Ruslar hiçbir ciddi savaşa girişmeyerek yerinde önlem ve beceriyle adım adım çekildiler. Ruslar çekildikçe 3. Ordu karargahı çocuk gibi sevindi. Oysa ki sevinmek değil ağlamak gerekti. Siz tüfeğinizin ucundaki avınızı vuramayıp da kaçırırsanız sevinir misiniz? Fakat 3. Ordu karargahı Hasan İzzet Paşa ve kurmayları başka türlü düşünüyor ve demek istiyordu ki bu av tehlikeli, onu vurmakla ürkütüp def etmek arasında fark yoktur. 3. Ordu ancak bir vesvese ve bin tereddütle 5 adımdan fazla ilerlemeyi başaramayınca başkomutan vekaleti kurmay başkanlığı müdahaleye ve sızlanmaya başlamıştı. Enver Paşa imzasıyla gelen telgrafname Hasan İzzet Paşa'ya geri çekilme durumundaki düşmanı mahvedecek biçimde şiddetli bir izleme ile ezmek ve sonra Kars yönünde ilerlemek emrini veriyordu. İstanbul Rusları dağınık ve herhalde 3. Ordu'dan zayıf buluyordu. 3. Ordu Komutanı ve Kurmay Başkanı ilk saldırı gününde 11. Kolordu'nun sol kanadının bozgun halinde dağılmasından çok ürkmüş bulundukları için kendi ordularına güvenleri yoktu. Oysa ki Balkan Savaşı'nda bu tür dağılma ve toplanmalar görülmemiş değildi. Şimdiki savaşta büyük bir fark vardı ki o da komuta heyetlerinin eskisine oranla daha iyi ve seçme oluşlarıydı. Ramazan Balcı, günümüz yazarlarından. Köprüköy savaşlarını değerlendiren Mareşal Fevzi Çakmak, İstanbul'daki genel karargahın zorlaması ile yapılan bu taarruzda Rusların çekilme hattına paralel muharebe şeritleri verilerek gereksiz zayiata sebep olunduğu, düşmanın gerisine düşülecek şekilde bir çevirme hareketi yapılamadığı için ikinci bir Tannenberg fırsatının Rus ordusunun Almanlar tarafından çevrilerek tamamen imha edildiği bir harp kaçırıldığı fikrindeydi. Savaşın Türk topraklarında yapılmasının halkın üzerinde fena tesir yaptığı, Rusların az bir kuvvetle 3. Ordu'yu 20 günden fazla oyalayarak Kafkas cephesinden Avrupa'ya gönderilen 2 kolordunun yerine yeniden 2 kolordu toplayıp cepheye sürdüğü, 3. Ordu'nun uzun bir süre için taarruz azmini kırıldığı ve Rusların Türk ordusunun zayıf taraflarını öğrendikleri Köprüköy ve Azap taarruzları hakkında yapılan diğer değerlendirmelerdir. Kazanırken kaybetmek. İnsanlara Allah asla zulmetmez fakat insanlar kendilerine zulmederler. Yunus 44. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa, kol ordu komutanlarının ve Enver Paşa'nın taarruzlara devam edilmesini ısrarla istedikleri bir zamanda inanılmaz bir harekata girişir. Elindeki kuvvetle düşmanı çevirmenin artık olanaksız olduğu yargısına varır. Düşmanın taarruza geçeceğini de düşünerek 3. Ordu'yu bu kadar emek, kan, cephane harcayarak elde ettiği topraklardan Erzurum'a doğru geri çekmeye ve 10. Kol Ordu'nun gelmesini beklemeye karar verir. Ve kararını uygular. Hasan İzzet Paşa erzak ve cephane sıkıntısını gerekçe göstererek başkomutan vekili Enver Paşa'ya bile sormaya gerek görmeden almış olduğu bu ani kararla 21-22 Kasım gecesi orduyu 10-15 kilometre geri çekmiştir. Önceden hiç hazırlık yapmadan çok ağır hava şartlarında, karlı ve şiddetli tipi altında aniden girişilen bu ihtiyari ricat, yani düşman baskısı olmaksızın kendiliğinden yapılan bu geri çekilme sırasında yaşananlara gelince. Galip Paşa, 11. Kolordu Komutanı. Hasan İzzet Paşa asker ve malzeme noksanı yüzünden yine müdafaya geçmek kararını verdi. Fırtınalı bir gecede ani bir yürüyüşle cepheyi 10-15 kilometre geriye aldırdı. Bu ihtiyari ricat ordu için büyük bir felaket olmuştu. İklimin sertliği ve mevsimin zalim tesirleri altında birçok askerlerimiz ve zabitlerim donma neticesi yollarda şehit düştüler. Birçokları da soğuktan hastalandılar. Alptekin Müderrisoğlu, günümüz yazarlarından. Bölük komutanları geri çekilmeyi üzüntüyle karşıladılar. Onca kan dökülerek kazanılan toprakları çarpışmaksızın bırakmak ve 10-12 kilometre gerilere dönmek ağırlarına gidiyor, bunun erleri moralleri üstünde olumsuz etkiler yaratacağından korkuyorlardı. Geri çekilme emrini akşam almışlar, hemen yürüyüş hazırlıklarına girişmişlerdi. Bütün gün açık olan hava akşama doğru değişmiş, erkenden kararmaya yüz tutmuştu. Önceleri tek tük yağan kar kısa sürede sıklaşmış, hafiften bir rüzgar esmeye başlamıştı. Birlikler yürüyüş düzeni alınca tüfeklerin boş olup olmadığı kontrol edildi. Hasan İzzet Paşa erlerin şu veya bu nedenle ateş edip Rusların dikkatini çekmemeleri için tüfeklerin boşaltılmasını emretmişti. Bölük komutanlarını bu da kaygılandırıyordu. Ya bir Rus keşif koluna rastlarlarsa, bu karanlıkta yönü şaşırıp Rusların kucağına düşerlerse... O soğukta erlerin kütüklüklerinden mermi çıkartıp namluya sürmeleri uzun zaman alacak, belki çoğu bir tek el ateş edemeden vurulup gidecekti. Geri yürüyüş başladığında ortalığı koyu bir karanlık kaplamıştı. Rüzgar giderek fırtınaya dönüşmüş, kar da yerini şiddetli bir tipiye bırakmıştı. Isı düşüş göstermiş, fırtına soğuğun etkisini arttırmış ve donma tehlikesi belirmişti. Donma korkusu bütün savaşçıların benliğini sardı kısa sürede. Çoğunun üstünde kışlık giyecek bir kaput yoktu. Tek güvendikleri yürüyüşün en fazla 3-4 saat süreceği ve varacakları köylerin evlerinde konaklayacaklarıydı. Yürüyüş başladıktan sonra Rusların dikkatini çekmemek amacıyla yapılan fenersiz yürüyüşün güçlükleri ortaya çıktı. Kurmay Albay Arif Baytın, 29. Tümen Komutanı. Tümene ait birlikler akşamdan itibaren harekete başladılar. Gündüzden açık olan hava birdenbire bozarak ve karararak gayet soğuk ve tipili fırtınaya çevrilmiş, yol sarp ve karanlıkta basacak yeri görmek mümkün değildi. Gece vakti ilerledikçe yorgunluk ve karışıklık o derece artmıştı ki, gece yürüyüşü esnasında beraberimizde bulunan zabitlerden Celal at üzerinde uyurken birdenbire yere yuvarlanmıştı. Yola çıkan her birlik en yakın bir köye sokulmak, barınmak gayretindeydi. Bu kargaşalığın bir felakete varmış olmaması için gelen erlerin burada toplanarak şafakla beraber hareketini emretmek mecburiyeti hasıl oldu. Ekseriya bu gibi hallerde birliklerin karşısındakini düşman sanarak birbirlerine ateş açtıkları ve telefat verdikleri vaki olduğundan bu suretle hareket etmekle isabetli olmuştu. Rüzgar ve tipi ertesi günde devam etti ve soğuklar arttı. Birlikler döküntü halinde Minavut'a gelmeye ve köy meydanında toplanmaya başladılar. Alaylar geri çekilişte karışık bir halde olduklarından yeniden düzenlenmeleri gerekiyordu. Geceliğin sırtlar üzerinde açıkta ve yiyeceksiz kalan bazı birliklerin eratının emir beklemeksizin hatta dinlenmeksizin kendiliklerinden köylere dağıldıklarını öğrendim. Geri çekilme sırasında akşam üzeri hava aniden değişerek fırtına çıkar tipi başlar. Zifiri karanlık içinde kopan fırtına, kar ve buz bu yüksek dağlık bölgede sürekli olarak türlü felaketlerle son bulmaktadır zaten. Bu fırtına ve tipi de birlikleri perişan eder. Tümenlerden erlerin dağılmasına ve bir kısmının kaçmasına neden olur. Bu ana kadar düşmana kahramanca göğüs gere gere kırılan, fedakar erlerden bu kez dağılıp da sağda sola yakalananlara firari denilir ve kurşuna dizilirler. Harbin ilanından bu yana binlerce insan feda edilerek kazanılmış olan topraklar tekrar Ruslara bırakılmıştır. Bilhassa yöre halkından toplanılan aşiret süvari alaylarına ait erler, köylerinin düşman işgaline terk edildiğini görünce tamamen dağılırlar. Sınır civarındaki erzak ve cephanenin tamamı Rusların eline geçer. Ordu komutanının bu hareketi 3. Ordu karargahında da şiddetli tartışmalara yol açmış, 11. Kolordu komutanı Galip Paşa ve 9. Kolordu komutanı Ahmet Fevzi Paşa ile Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa arasında çok ciddi düşünce ayrılıkları belirmiş, üstelik bu tartışmalara ordu ile beraber bulunan bir sivil, İttihat ve Terakki Partisi Genel Merkezi'nin en önemli üyelerinden Bahaettin Şakir Bey de katılmıştır. Harbin en kritik günlerinde bir partilinin yani bir siyasetçinin ordu komutanı ile beraber bulunmasının gerekçeleri epey eskilere, Balkan Harbi'ne kadar dayanmaktadır. Kurmay Binbaşı Kazım Karabekir Genelkurmay İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı. Dünya Harbi başladığı zaman İttihat ve Terakki Genel Merkez üyeleri şunlardı. Genel Sekreter Mithat Şükrü Bey, üyeler Ziya Gökalp, Bahaettin Şakir Bey, Doktor Nazım Bey, Doktor Rusuhi Bey, Doktor Hilmi Bey, Subay, Rıza Bey, Subay, Küçük Talat Bey, Subay, Atıf Bey, Subay. Bu 9 kişiden 4 subaydan başka 3 doktor da askerlikten yetişmiş olduklarından genel merkezde askeri bir karargah ruhu vardı. Genel merkezin en cerbezeli üyesi Bahaettin Şakir Bey'di. Meşrutiyetin ilanından sonra Paris'ten gelmişti. Öteden beri komitacılıkla uğraşması ve bu hayattan da pek büyük bir haz duyması sebebiyle diğerlerinden çok fazla her şeye karışmayı, konumundan ve takatinden büyük işlerle uğraşmayı çok severdi. Bu milletin çok sıkı bir disipline ihtiyacı vardır diyerek meşrutiyetten sonra İttihat Terakki'yi yeni bir Abdülhamit rejimine sürükleyenlerden biri oldu. Edirne kuşatmasında beraber bulunmuştuk. Hilali Ahmer'in, yani Osmanlı Kızılay'ı, bir seyyar hastanesiyle güney cephesinde istasyon civarında bir kışlaya yerleşmişti. Muharebelerden sıvışma yolunu bulan birkaç vazife kaçkını subayı, cemiyetin fedaisi diyerek etrafına toplayarak palavralara başladı. Yaralı subaylardan cemiyete mensup olanlarla olmayanlara farklı muameleler gösterdi. Böylece subaylar arasında ikilik çıkardı. Ne askerliğe ve ne de propagandaya aklı ermediğinden iş yapıyorum sanarak gülünç haberler ortaya atıyordu. Seyyar ordumuz Edirne'yi kuşatan Bulgar ordusunu tamamen kuşattı. Kale ile seyyar ordumuz arasında kalan Bulgarların teslim olmaktan başka çareleri kalmadı. İşin tuhaf tarafı herkesi buna inandırmak için şu cümleyi ekledi. İnanmayan vatan hainidir. Ben Edirne Kalesi'nin ihtiyatını oluşturan ve her hafta çıkarak kaleye yaklaşan düşman kuvvetlerini püskürtmek ve rahatsız etmek suretiyle faal görev yapan 10. Tümen Kurmay Başkanıydım. Subaylarımızın şikayetleri ve başka sebeplerin de eklenmesiyle ve kendi arzusuyla görüştüğüm zaman Bahaettin Şakir Bey'in münasebetsizlikleri arasında bu propaganda meselesine de dikkatini çektim. Olması imkansız hadiseler uydurarak ya da mahiyeti derhal anlaşılacak olan bir takım yalanlar tertipleyerek propaganda yapılamayacağını, bunun çok ince bir kurma işi olduğunu söyledim. Bu hatıramı kısaca kaydetmemin sebebi Cihan Harbi başlayınca Bahaettin Şakir Bey'in Kafkas cephesine koşup giderek orada yine komitacılık zihniyetiyle ne gibi fenalıklar yaptığını göstermek içindir. Şöyle ki, oradaki kumanda makamını bir an önce savaşa girmeye taraftar olmadıklarından dolayı korkaklıkla suçlayarak aleyhlerine yazdı ve bazı değerli komutanların emekli edilmelerine sebep bile oldu. Talat Bey'e ve hatta Enver Paşa'ya bile bir an önce savaşa girerek fırsattan istifade edilmesini yazdı. Hala duruyoruz, bırakın şu Kafkas'ı işgal edelim diyecek kadar da ileri gitti. Van, Erzurum ve Trabzon valilerini ve oradaki cemiyet merkezlerini de aynı anlamda yazılarla Enver Paşa'yı bir an evvel harekete geçmeye teşvik etti. Kısaca Enver Paşa'yı bir an önce savaşa sürüklemek için ve değerli bazı kumandanları iş başına attırmak için yaptığı fenalıkları İttihat Terakki Cemiyeti hesabına da kayda değer tarihi hadiseler sayılır. Çünkü böyle komitacı ruhlu bir adamı milletin mukadderatında büyük rol oynayacak bir kuruluşun beynine sokmak ve ona bu suretle büyük bir kuvvet ve kudret vermek ve her arzusunu yapabilecek bir alan açmakla İttihat Terakki Cemiyeti ve onu işlerine alan genel merkez büyük sorumluluklar yüklendiğini takdir etmeliydi. İşte Bahaettin Şakir Bey'in Kafkas cephesine koşması ve bu başrolü alarak Ateşli Turan mefkûresinin öncülük şerefini almak içindi. Oradan Enver Paşa'yı savaşa teşvik edecek ve gerekirse oldu bittiyle onu savaşa girmeye mecbur edecekti. İttihat ve Terakki Genel Merkezi böylece cephelerde faaliyete girerek Osmanlı Devleti'ni savaşa sürüklemekte daha etkin bir rol alıyordu. Çünkü onlara göre Turhan İmparatorluğu kurmak için beklenen vakit gelmişti. Bu fırsatı kaçırmak cinayetti. Genel Merkezin İstanbul'da kalan kısmı da cephedeki faal arkadaşlarından geri kalmadılar. Etrafta heyetler gezdirerek savaşa taraftar olmayan komutanları ve kurmayları Enver Paşa'ya şikayete başladılar. Matbuat müdürü vasıtasıyla da bir an önce savaşa girmek konusunda etki yaptılar. Genelkurmay İstihbarat Şubesi'nin en yetkili Türk subayı olan Kurmay Binbaşı Kazım Bey'in yanı sıra Harekat Şubesi'nin en yetkili Türk subayı Kurmay Binbaşı Ali İhsan Bey ve 9. Kolordu Kurmay Başkanı Kurmay Yarbaş Şerif Bey de ordu siyaset ilişkisinin yaşanan bütün büyük felaketlere rağmen hala sürdüğünü ifade etmektedirler hatıra kitaplarında. Kurmay Binbaşı Ali İhsan Saviz, Genelkurmay Harekat Şube Müdür Yardımcısı. Kendi kuvvetlerimizi haddinden fazla büyük gören, etrafa pembe gözlük ile ve teleskoplarla bakanlar, düşmana taarruzdan, Kafkasya'yı istiladan, Turan Fatihliğinden bahsetmekle hiç tereddüt etmiyorlardı. Kafkasya'yı istila için Teşkilat-ı Mahsusa adı altında bir takım gönüllülerden mürekkep birlikler vücuda getirilmişti. İttihat ve Terakki Merkezi Umumi Azasından Doktor Bahettin Şakir, Kafkas cephesinde bulunan bu teşkilatın başındaydı. Çok gayretli, çok fedakar ve feragat sahibi, nefsini tehlikeye koymaktan çekinmez bir vatan evladıydı. Çok vatansever ve cesur olmakla beraber, kendisinin askeri bilgisi ve ordumuzun harp kabiliyeti hakkındaki vukufu az olduğundan yanlış fikirlere ve hülyalara kapılıyordu. Harbe sürüklenmemize tesir eden, hatta Sarıkamış felaketine Enver Paşa'yı sevk eden mühim şahsiyetlerden biri olmuştu. Bahettin Şakir, fedakarlığı, feragati hasebiyle çok takdire şayan bir vatanperverdi ve bu yüzden hayatını vatanı için verdi. Gazete sütunlarında sokaklarda milleti harbe tahrik eden ve fakat kendilerinden ne bir zerre kan, ne bir dakika rahat ve ne de bir kuruş fedakarlık yapmayan serseriler, yaygarıcılar gibi değildi. O bir idealistti, Turan'ın fetih yolunda macera aradı, harp istedi. Fakat lafla değil, kendisi de bizzat ayağına çarık, başına kabalak geçirerek ve tüfeği omuzlayarak Kafkas cephesine koştu. Ve nihayet bu uğurda yaşayan ölüler listesine girdi. Bunun için o fedakar bir kahramandı. Fakat ne yapalım ki asker olmadığı için, askerlikle ilgili geniş malumatı ve iktidarı bulunmadığı için, çizmeden yukarı çıkarak harbe sürüklenmemize sebep olanlar arasındaydı. Kurmay Yarbay Şerif İlden, 9. Kolordu Kurmay Başkanı. Geri çekilme gecesi 9. Kolordu karargahı Gecik Köyü'ne gelmişti. Şimdi 3. Ordu'nun bozgun erleri işte böyle tipili bir gecede nedensiz yere geri çektirilmiş ve birlikler perişan olmuştu. Hasan İzzet Paşa ve kurmayları bu karargahta İstanbul'un ebedi bir casusu sıfatıyla yapışık kalan Bahettin Şakir Bey ve arkadaşları da yolu şaşırmış olduklarından dolayı geceleyip Gecik Köyü'ne düşmüşlerdi. 9. Kolordu Komutanı Ahmet Fevzi Paşa hiç beklemediği bu ansızın gelen konukları iyi karşıladı. Ordu komutanı kendi kurmaylarının bu kadar zeka ve anlayış harcayarak hazırladığı şu geri çekilme planının fırtınaya tutulduğunu anlayınca pek üzülmüştü. Ne çare, bu dünyada adını koyamadığımız, cismini göremediğimiz kötü, hırçın ve zararlı bir ruh vardır ki hep korkaklara, kararsızlara sataşıp durur. Hesaplarını bozar, işlerini karıştırır, ne yapar yapar ceza çektirir. 3. Ordu Karargahı Hasan İzzet Paşa, Felix Guze ve Kurmay heyeti bu gece yaptıklarının cezasını Ruslardan değil, bazen kötü talih dediğimiz bu kahredici kötü ruhun fenalığından buluyordu. Hasan İzzet Paşa umutsuzdu. 1/2 Ahmet Fevzi Paşa'dan askerin yeni yerlerine ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili raporların gelip gelmediğini soruyordu. Ahmet Fevzi Paşa biraz ilgisiz ve sanki öç alıcı bir üzüntülü ordu komutanıyla yamağı olan Bahettin Şakir Bey'in endişesini giderecek bir cevap veremiyordu. Henüz hiçbir rapor gelmemişti. Bunun üzerine Hasan İzzet Paşa Ahmet Fevzi Paşa aleyhinde köpüren tüm duygularının eski asaplarını görmek için şöyle bir konuşma yolu açtı. Hasan İzzet Paşa, paşa ben sizin mizacınızı bir türlü anlayamadım. Herkesin istek ve neşeyle anladığı işlerde sizi karamsar, telaş ve endişe edilen yerlerde ise bilakis pek ilgisiz görüyorum. Örneğin bu gece hiçbir şey yokmuş gibi duruyorsunuz. Siz buna ne dersiniz? Ahmet Fevzi Paşa, bir gerçeği açıklıyorsunuz derim Paşa Hazretleri. Ordu karargahının bazı emirlerini durumla uyumlu bulamadığım zamanlarda telaş etmek bendenizce doğal bir olaydır. Fakat bugün bu geri çekilme hareketimizi düşmanın bizi izlemekle değil, belki yerinde rahat bıraktığımıza teşekkür ederek sessizce karşılayacağını bildiğim için telaşa bir neden göremiyorum. Zat-ı devletleri böyle fırtınalı ve tipili bir gecede bendenize kolordunun Horum düzüne saldıracaksın yollu bir emir vermiş olsaydınız, böyle bir görev gerçekten askerlik açısından pek parlak ve sevindirici olsa gerek. Fakat sonuç bakımından çok telaş getirici ve endişe verici olarak sayarım. Bu çekişmenin ortaya çıkardığı meslek uyuşmazlığı tartışmasını biraz daha şiddetlendirmek için Bahattin Şakir Bey de söze karıştı. Ve bir devlet adamı yetki ve tavrıyla Ahmet Fevzi Paşa'ya şöyle sordu. Paşa Hazretleri, zat-ı halinizin vicdanınıza yönelterek bir noktayı öğrenmek istiyorum. Savaş hakkında görüşünüz nedir? Ahmet Fevzi Paşa, savaş hakkındaki görüşüm şudur beyefendi. Düşmanın ilk saldırı günlerinde ve özellikle ondan önceki yığınak yapma döneminde bazı strateji yanlışları yapıldı. Eğer bu yanlışlar yapılmamış olsaydı Köprüköy ve Azap gibi iki meydan savaşı kazanmış olan ordumuz, bugün hiç olmazsa Sarıkamış meşeliğinde sırtını ısıtabilmek için kuvvetli bir ateş yakacak durumda bulunabilirdi. Bunu ne yazık ki yapamadık. Bugüne dek birliklerin gösterdiği çaba ve özveriyle alınması doğal olan bir sonuç bu akşam gereksiz yere yaptığımız şu geri çekilme hareketiyle yitirilmiş demektir. Bu gibi durumlar yenilenerek sürerse bu ordunun sonu da Balkan ordusunun sonundan başka bir şey olamayacak diye korkuyorum. Bahattin Şakir Bey, müsaade buyurun Paşa Hazretleri, bendeniz askerlikle ilgili görüşlerinizi değil, sıradan savaş ve savaş ilanı hakkında hükümetin izlediği politika üzerine olan değerli düşüncelerinizi öğrenmek istedim. Ahmet Fevzi Paşa, bendeniz askerim, ancak askeri konularda görüş bildirebilirim. Politikaya aklım ermez, onu yetkililerine bırakmak gerekir. Askerliğin politika ile bir ilişkisi ve ortak yanı varsa, o da iki taraflı düşmanlığın başlangıcı ile savaş ilanının zamanını belirleme sorunundan oluşmaktadır. Bu zamanı iyi seçtik mi diye sorarsanız derim ki, bu bölgenin durumuna yüce hükümet tanıyıp öğrenmek için göz atmış olsaydı, iki taraf arasındaki düşmanlık durumu tam anlamıyla açıklığa kavuştuktan sonra yahut hiç olmazsa ilkbaharda savaşa karar verme gerekirdi zannındayım. Bu karşılık Bahattin Şakir Bey için yeterliydi. Ertesi gün ordu komutanı Köprüköy'e döndü ve İstanbul'a Ahmet Fevzi Paşa'nın 3. ordunun en seçkin bir kol ordusuna komuta ettiği halde savaşın sonucu hakkında karamsar olduğundan söz ederek emekli edilip yerine 34. Tümen Komutanı Tuğgeneral İhsan Paşa'nın atanmasının yerinde olacağını yazdı ve 2 gün sonra uygunluk cevabını aldı. Binbaşı Ziya Yergök, 9. Kol Ordu 83. Alay Komutanı. Particilik Doğu Cephesindeki 3. Orduya da girmiştir. Hasan İzzet Paşa parti mensubu olmadığı halde hükümet parti elinde olduğu için İttihat ve Terakki'ye karşı başı eğikti. Onların direktifleri dışında iş yapmaktan çekinirdi. Kendisinden kıdemli olan veya kendisiyle aynı rütbedeki komutanlara emirlerini şiddetle yaptırır fakat İttihat ve Terakki Partisi murahası olan birisini kendi amiri gibi görür, ondan emir almaya koşardı. İşte Hasan İzzet Paşa'nın büyük yanlışı budur.